Değerli gönül dostlarımız, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Hepinize Allah'ın selamını sunarak sözlerimize başlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, bu ikinci programımızda geçen haftanın bir devamı olarak Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya hocamızla, kendisi Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, sohbetimize devam ediyoruz. Medeniyet yolculuğunda onunla beraber, onun eşliğinde, onun bize rehberliğinde medeniyet söyleşisine, sohbetine devam ediyoruz. Evet, geçen haftaki programımızda hocamızla biz özellikle Medine ve medeniyet kavramları üzerinde durmuştuk. İslam medeniyetinin temel dinamiklerini ortaya koymuştuk. Bu hafta ise İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle olan ilişki biçimini ve İslam medeniyetini diğer medeniyetlerden ayıran temel dinamik ve özellikleri konuşarak sohbetimize bu hafta da devam edelim istiyoruz. Öncelikle hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımıza.
Hoş bulduk.
Geçenki o sohbete doyamadık açıkçası. Bu hafta da inşallah tekrar beraber bir araya gelelim istedik.
Evet, sağ olun.
Evet. İsterseniz yine İslam medeniyetinden hareketle bir de İslam medeniyetinin yaşadığı dönemde, durumda, coğrafyada onunla beraber var olan diğer medeniyetler ve o medeniyetler ilişkileri var. Bu anlamda İslam medeniyetini diğer medeniyetlerden ayıran temel özellikler nelerdir? Buradan evet, sohbetimize başlayabiliriz.
Tabii medeniyet dedik ki geçen haftaki sohbetimizde de, söyleşimizde de, medeniyet aslında insanlığın bir yolculuğu. Bu anlamda medeniyetlerin de bir treni düşündüğümüz zaman vagonların birbirine eklenmesi gibi medeniyetler de birbirine eklenmiştir. Tabii medeniyet tanımlarına bakıldığı zaman işte Çin medeniyeti, Avrupa medeniyeti, Arap medeniyeti, İslam medeniyeti, Osmanlı medeniyeti veya klasik ve modern Avrupa medeniyeti, Grek medeniyeti gibi medeniyetler, İran medeniyeti gibi medeniyetler veya işte Güney Amerika'daki Aztekler, İnka medeniyetleri gibi. Tabii bu medeniyetleri medeniyet kılan özelliklerden, ki bunun içerisinde güç önemlidir. Buna hegemonik güç, küresel güç olmak. Burada güç elbette ki üretimle ve silahla gerçekleştirilir. Silahın, güçlü silahları üretenlerin işte sermaye, ekonomi ve ticaret de mümkündür. Onun için demiştik biz medeniyetin oluşmasında Medine önemlidir. Medine'de pazarla, işte mabetle bizim İslam medinelerinde, şehirlerindeki ana merkezler bunlardır.
Bunu da hatırlatmış olalım.
Bunun üzerine,
bir Medine'nin Medine olabilmesi için iki temel ana unsura, İslam pazara, pazar ve mescide, camiye ihtiyaç var.
Bunun üzerine şehrin kurumsallaştığını görmekteyiz. Tabii bu kurumsallaşma, bu kültürün de zaten bu iki alan kültürü de meydana getiriyor. Yani medeniyetin üretim ile kültürün toplamı olarak düşünmek lazım. Salt üretim olarak, salt sermaye, ekonomi, iktisadi alan olarak düşünürseniz, o zaman Marksist diyalektiğin, materyalizmin dediği bu sömüren ve ezilen formatına çıkarsınız. Yani tarihi sömürenlerin ve ezilenlerin bir mücadelesi şeklinde okursunuz. Ama İslam medeniyeti böyle bir okumaya asla ve asla izin vermeyen bir medeniyet, erdemli bir medeniyeti insanlığa sunmuştur. Bu sunma sonucunda da zaten Endülüs'te, değil mi?
Evet.
İşte Osmanlı'da bunlar 8-9 asır devam eden. Endülüs'e Müslümanlar ne zaman girmiş? İşte 8. yüzyılda 711'de Tarık bin Ziyad komutasında girmişler. 1492. 8 asır orada kalmışlar. Diğer kültürleri yok mu etmişler? Hayır. Yani Hristiyanlar, Yahudiler ne yapmışlar? Orada kendi faaliyetlerini, inançlarını, yaşamışlar, kültürlerini, ticaret alanlarındaki bütün haklarını korumuşlar ve adalet mekanizması onlar için de işlemiş. Ama Endülüs'teki Müslümanlar ne zaman ki 1492'de oradaki Müslümanları çıkarttılar ve Müslümanlar oradaki iç kavgalar, taht kavgaları, bir takım çekişmeler sonucunda orada Müslümanları batılı güçler, İspanyollar çıkardığı zaman ne yaptı Müslümanları? Gemilerle bindirip denizlerde onları yok ettiler veya İspanya içerisinde yoktu ettiler veya zorunlu göçlere, Kuzey Afrika'ya zorunlu göçlere bıraktılar. Evet. Bir kısmı da Endülüs'te İspanya'da kaldı ama İspanya'da kalanlar işte Morisco dediler onlara. Aslında bir nevi dönme, yani aslında bunlar Müslüman, Hristiyan gibi görünüyorlar. Öyle görünmek zorunda kaldılar. Çünkü çok büyük baskılar yapıldı. Çok büyük işte kütüphaneleri, Endülüs büyük bir medeniyetimizin güzel örneklerinden birisiydi. Çünkü bilimde, teknolojide, felsefede, hikmette, sanatta çok önemli gelişmelerin kaydedildiği bir medeniyet. Zengin bir medeniyet ve Avrupa'ya Rönesans ve Reform'un da kapılarını açan Endülüs'tür aslında. Yani Endülüs'teki birikim Avrupa'nın işte Londra'dan, Paris'ten ve değişik Avrupa şehirlerinden gelen öğrenciler Endülüs'e geldiler ve Endülüs'teki o yüksek tefekkürden, yüksek bilim ve medreselerden aldıklarıyla kendi ülkelerine döndüler.
Buradan şunu söyleyebilir miyiz? Sonuç itibariyle bugünkü Batı medeniyetinin temellerinde de bu Endülüs'ün, İslam medeniyetinin çok ciddi katkıları vardır.
İşte onun için medeniyet bir katar, medeniyetler bir katar gibi. Yani Çin medeniyeti, Arap medeniyeti, İslam medeniyeti diyoruz. Eğer Çin medeniyeti olduğu için İslam medeniyeti, İslam medeniyeti olduğu için Batı medeniyeti olduğu düşünülebilir bu şekilde. Yani burada salt bakımla bir medeniyet yoktan kendi haline var olmuyor. Evet. Ne dedik? Mesela tercüme diyoruz, işte tercüme faaliyetleri. Müslümanlar 8. asırdan başlamışlar, 12. asra kadar 400 yıl tercüme yapmışlar. Nereden yapmışlar bunlar? İşte Grekçeden yapmışlar, Yunanca'dan yapmışlar, Aramice'den yapmışlar, Pehlevice'den yapmışlar, Hintçe'den.
Yani hikmeti, bilgiyi nerede bulmuşlar, görmüşlerse.
Almışlar. Hazreti evet. Peygamber'in emri çerçevesinde yitik olarak görmüşler. Yani Çin'de de olsa, Batı'da da olsa, Şark'ta da olsa, Garp'ta da olsa Müslümanlar bunu alırken onların mitolojileri, efsaneleri, edebiyatları üzerinde bu çeviri yapmamışlar. Ne de yapmışlar? İşte tıp ihtiyacı doğmuş, tıpla ilgili çeviriler yapmışlar. Devlet mekanizmasını oluşturacağı için siyasetle ilgili çevirileri yapmışlar eserlerini. Ondan sonra astronomiyle namaz vakitleri, hesap işleri, işte zekattır, miras şeyleri, astronomi, geometriyle ilgili eserleri, çevirilerini yapmışlar. Müslümanlar bunlardan alabildiğince yararlanmışlar ve kendi renklerini, dokularını bunlara bina ederek kendi özgün, orijinal İslam medeniyetini gerçekleştirmişler. Tabii medeniyetimiz bu anlamda İslam medeniyeti bu batıyla karşılaşması tarih boyunca devam etmiş. Yani Endülüs'te devam etmiş, işte Akdeniz'de devam etmiş, diğer taraftan Osmanlı'yla Balkanlar üzerinden devam etmiş ve bu medeniyet yolculuğu sırasında medeniyetimiz elbette ki eski işte 8. yüzyıldan başlayıp Hazreti Peygamber'de başlayıp da 18. yüzyıla kadar olan o şaşalı, o ihtişamlı, burada şaşa derken zevk veya insanlara verdikleri hayatını kolaylaştırma anlamında demiyoruz. İnsanlığa yapmış olduğu hizmetler anlamında. Sadece insanlığa değil, hayvanlara ait evet. değil mi? Vakıflar var. Evet. Vakıflar var mesela. Bizim medeniyetimizin en merkezi yerinde vakıflar var. Hayvanlar için işte mesela Bursa bir Medine, bir medeniyet şehri. Bursa'da Gurabay Laklakan diye göçmen kuşlar için, leylekler için vakıf kurulmuş. Kışları ormanlardaki, dağlardaki kurtlar için, bak yırtıcı hayvanlar için ölmesin diye vakıflar kurulmuş. Sokak kedileri için vakıflar kurulmuş. Bakıyorsunuz camilerin belirli bölgelerine kuş evleri yapılmış bizim kültürümüzde.
Aşiyanlar.
Evet. Yani burada bizim medeniyetimiz, İslam medeniyeti sadece insanlığa değil, tüm canlılara karşı bunu göstermiş. Yani bakıyorsunuz bazı tekkeler ne yapmışlar? İşte hayvanlar konusunda, bitkiler konusunda neler yapmışlar? Faaliyetlerde bulunmuşlar. İşte ağaçlandırmadır, ormandır değil mi? Bunların bakımlarıdır. Bunları bir ibadet aşkıyla ve ibadet göreviyle, vazifesiyle yapmışlar. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz bu anlamda 18. yüzyıla kadar düzenli gelişen dinamik, halen de dinamik. Onu da
potansiyelini koruyan bir
medeniyet.
Ancak yeryüzünde
ama batıyla karşılaşma, toprak kayıpları, biraz önce dedik medeniyet yapan önemli güçlerden birisi askeri güç. işte 17. yüzyıldan itibaren, 17. yüzyılın sonucu ve 18. yüzyılın başında Osmanlı'nın toprak kaybetmesi, bu medeniyet havzalarından yavaş yavaş
askeri
çekilmesi,
kayıplar,
askeri kayıplar, toprak kayıpları bir sorgulamayı beraberinde getiriyor. Bu sorgulama Batı uygarlığında onların işte Rönesans reformla gelişme kaydetmeleri bizim fikir adamlarımızı, münevverlerimizi de düşündürüyor. İşte Koçu Bey Risalesi gibi risaleler, yani yöneticileri uyaran risaleler kaleme alınıyor. Bu çerçevede bakıldığı zaman işte bizim son iki asırlık tarihimiz hep yöneticilerimizin de entelektüellerimizin de söylediği gibi bir krizler ve kırılmalar çağı. Ya bu çağda ne var? Çünkü bizim kaybettiğimiz, maddi anlamda kaybettiklerimizin telafisi işte nedir? Askeri modernizasyon, ekonomi, iktisadi alanda işte dış borçlar, değil mi? Duyum, evet. Umumiye gibi imparatorluğu ve devleti bağlayan ve sömüren devlet mekanizmasını kendi işte bugünün IMF'si gibi, Dünya Bankası gibi bu mekanizmalar ne yapıyordu? Ülkemizin özgür hareket etmesi, kendi hakkında karar vermesini engelliyordu. Yani ne olarak görüyoruz mesela IMF'ye olan Türkiye'nin borcunun kapanması, yani Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle son 10'lu yıllarda kapanması önemli bir dış politikada bir bağımsızlığı öngörüyor. Ve işte silah teknolojisinde ne yapıyoruz mesela? İhracata geçenlerde üretmeye, bir haber vardı.
İhracat etmeye başladı.
1 milyar dolara yakın bir ihracatı Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Çok ilginç, ironik bir şey vardı. Ama bunlar, evet, hep Amerika'dan veya Batı'dan alınan ve onların da büyük ambargolar karşısında alınan bu durum. Ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte bir kırılma yaşandı. Niye yaşandı? Biz Tanzimat'tan beri sorduğumuz işte Batı uygarlığı ile ilgili ilişkimizde, ki bizim uygarlık tarihimiz beraber yazılıyor Batı'yla. Bunu ayırt edemeyiz. Yani istesek de istemesek de bizim 500 yıllık tarihimiz Osmanlı tarihi Batı'yla beraber yazılmadan yazılamaz zaten.
Evet.
Onlar da tarihlerini Osmanlı'dan bağımsız yazamazlar. Biz de onlardan bağımsız, Avrupa'dan bağımsız yazamayız. Bizim entelektüellerimiz, münevverlerimiz Batı'daki akımlara angaje oldular. Batı uygarlığının işte bu materyalizmdir, pozitivizmdir. Onlar ne yaptılar? Kiliseyle büyük bir mücadeleye girdiler 16. yüzyıldan sonra.
Benzer bir şeyi de işte, bizim entelektüeller, evet, İslam için,
yani
İslam'ın kaynakları
onlar
için.
Onlar kilisenin dini bu anlamda işte Kopernik, Kepler, Newton gibi bunlar aslında kilise insanlarıydı. Ateist, dinsiz değillerdi. Ama kilisenin resmi dini, ilmi, bilimsel ideolojisine karşı karşı durdular. Engelsson'un yaptığını zaten anlatmıyoruz İspanya'da ve diğer Avrupa, evet, ülkelerinde. Onlar kilisenin dininden kurtuldukça özgürlüklerini kavuştular ve gelişme kaydettiler. Bizdeki batıya öykünen münevverler, aydınlar da Batı'daki bu gelişmeleri görerek, ha bizdeki kayıp da bu alanda olmalı. Yani din terakkiye mani midir?
Teşhisi yanlış,
evet,
koydular.
Yani bu anlamda medeniyetle ilerleme, terakki arasında bir şey kurmamız lazım, ilişki. Çünkü medeniyet beraberinde neyi getiriyordu? Veya ilerleme, terakki,
gelişmeyi
getiriyor. Gelişme de medeniyeti inşa ediyor.
Çıkartıyor.
Bugün de ne diyoruz? Medeniyet inşası diyoruz, değil mi? İhyası diyoruz. Bu inşa neyle olacak? İşte kendi silahını kendin yapma. Uçağını, savaş teknolojisini geliştirme veya ekonomik standartlarını sistemini kendin belirleme. Veya güç olmak medeniyetlerin olmazsa olmaz en önemli özelliği. Bu gücü tabii insanlığa karşı kullanılan bir güç değil. İnsanın bağımsız karar alabilme, medeniyetlerini kendi içerisinde ayaklandırabilme için güç önemlidir. Hı. Yoksa kuru anlamda bir kapitalist bir bağlamda, çerçevede biz bunu ele alırsak, o zaman bu gücü biz olumsuz
İnsanın
bir yönde
hayrına değil,
şerrine ve zulme kanalize ederiz ki Allah
gösterir. Değerlerden yoksun bir güç.
Evet, o zaman erdemli bir medeniyetin temsilcisi olamayız.
Evet. Şimdi programımızın bu bölümünde de özellikle içinde yaşadığımız şehrimizin, İstanbul'un medeniyet değerlerimiz açısından değerlendirilmesini hocamızdan rica edeceğiz. Bu bağlamda hocamıza şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Acaba sizce İstanbul, ki kadim bir şehir, Yani evet. Birçok medeniyete beşiklik etmiş, başkentlik etmiş bir şehir. Bu yönüyle az önce potansiyel olarak yaşayan İslam medeniyetinin tekrar yeniden inşa ve ihyasında Medine-i İstanbul diyelim artık.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Medine-i İstanbul'un bu İslam medeniyetinin inşa ve ihyasındaki potansiyelini siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Gelecekte İstanbul'un milletimize ve ümmetimize bu yönlü bir katkısının olup olamayacağı noktasındaki görüşlerinizi alabilir miyim?
Evet. Şimdi İstanbul gerçekten benim hayatımda ayrı bir yeri olan bir şehir. Medine olarak, İslam Medine'si olarak. Ben 2010 yılın başında İstanbul'a ikamet için geldim. Daha önce değişik vesilelerle geliyorduk.
Bir muhacirsiniz.
Yani. Yani İstanbul'da herkes muhacir. Evet. Bazıları önce gelen, bazıları sonradan gelmiş muhacir. Orijinal İstanbul'u bulmak mümkün değil zaten.
Doğru.
Ancak bulabilirsek Bizanslı bulmamız lazım, orijinali. Dolayısıyla veya Bizanslı Müslüman bulmak lazım.
Evet.
Onlar da aslında muhacir Bizanslılar. Onlar da kendinden önce, çünkü İstanbul'un tarihi kadim bir şehir. 8000 yıla kadar çıktığını gidiyor. Kalıntılar evet. O yönde. Bu işte yeni ulaşım araçlarının kazı çalışmalarına çıkan bulgular görülüyor ki İstanbul'un ve bulunanlar da zaten ticaretle ilgili, işte gemilerdeki işte taşıma araçları, gereçleri, mal, yani o dönemin işte camdır, işte ne bileyim işte tuzdur vesaire.
Pazar olma özelliğini İstanbul tarih boyunca hep korumuş.
Hem yüzeyde korumuş, batıklarıyla da bunu gösteriyor, kalıntılarıyla, toprak altındakileriyle bunu gösteriyor.
Mabet boyutuyla da herhalde
evet,
İstanbul bu konuda zengin.
Şimdi şöyle bir giriş yapacağım bu sorunuza. Gelmeden önce tabii İstanbul ürkütüyor. Niye ürkütüyor insanları? Beni de ürkütüyordu. 15-17 milyon gibi nüfusu tam olarak da tespit.
Çok tabelada, Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa
sahip olan. Evet, 12 milyon diye yazıyor tabelada, şehir. Giriş 12 milyon küsur ama bu 15 ile 17 milyon arasında bir takım ifadeler var. 15 milyon kabul ettiğimiz zaman İstanbul işte çok klişeleşmiş ifade mega şehir olarak nitelendiriyor. Ve ben ürküyordum yani daha önce de, ama İstanbul'a gelişlerimiz şey yapınca, sıklaşınca, İstanbul'un bir özelliği var. İnsanın kendisine aşık eden bir özelliği var. Nihayetinde geldim, işte bana da o şeyi soruyorlardı. Diyorlardı işte sen nasıl gideceksin, işte güvenliktir, geçimdir vesaire, İstanbul kaotik bir şehir vesaire. Bir gün Üsküdar'dan, Eminönü'nden Üsküdar'a bir vapura geldiğim günlerde, işte ev aradığım günlerde bindim ve İstanbul'un o vapurlarının, Eminönü Üsküdar vapurlarının o en arka kısmındaki açık alanında oturuyorum. Bir yaşlı amca da yanında oturuyor. Onunla konuşuyorken dedim ki, amca dedim, yani baktım ki fotoğraf çekiyor amcamız. Eski bir yüzme hocasıymış, 80 küsur yaşında. Dedim İstanbul'a doydunuz mu dedim. Dedi doyamadım dedi böyle. Fotoğrafları da çekmeye devam ediyor bir taraftan. Eski bir yüzme hocası olduğunu söyledi. Dedim İstanbul için ben buraya yeni geldim. Bana böyle diyorlar işte, ne yapacaksın? Bana güzel bir ifade de bulundu İstanbul için. İstanbul dedi, zalimi de kucağına alır, alimi de kucağına alır dedi. Böyle bir laf etti. Evet, amcanın dediği doğruydu. İstanbullu, evet, evet. İstanbul ruhani bir şehir. Hazreti Peygamber'in
Duasına mazhar
olmuş. Ben de öyle diyorum İstanbul'un aleyhinde konuşanlar için. Hazreti Peygamber'in hedef gösterdiği, kutsadığı tırnak içerisinde ve onu fethedeni bile övdüğü bir şehir, bir İslam diyarı,
evet.
Bir tevhid diyarı. İslam gelmeden önce de, 15. yüzyıldan önce de buranın hükümdarları, İstanbul için, Bizans için pek ahlaksızdan bahsedilmiyor. Ben Bizans uzmanı değilim ama İstanbul'un yöneticileri, işte İstanbul için biraz Bizans entrikaları diye ifade kullanılır. O da yani nedir? Saray kavgaları, iş çekişmeler, evet. Bu yönetimin olduğu her yerde söz konusudur. O dönemin imparatorları, imparatoriçeleri, işte Ayasofya gibi birçok mabeti yapmışlar. Ve bunlar daha sonra İslam diyarı olunca bu bölge, bunların birçoğu da cami olmuş. Yani Ayasofya'ya gidip bakıyorsunuz, Ayasofya'yı bir kilise olarak görebilir misiniz? Orası bir İslam şeyi. veya işte Fatih, işte yarımada içerisinde kiliseden dönüştürülmüş camiler var. Burada da anlaşılıyor ki İstanbul İslam beldesi olmadan önce de bir tevhid beldesi. Yani Ayasofya'nın köklerine baktığınız zaman Ayasofya 3. yüzyılda ilk işte ahşaptanmış ama 6. yüzyılda Justinian'ın kurmuş olduğu ve 1500 yıllık bir yapı ve bugün maalesef inşallah o günleri içinde namaz kılacağımız günleri de Cenab-ı Hak bize lütfeder. İnşallah. Ayasofya camisi olmuş. Ve bu anlamda Ayasofya ruhani bir mabet ve İstanbul'da ruhani bir şehir. Yani İstanbul'un bu özelliğini özellikle belirtmemiz lazım. İstanbul'un
bu diğer... yönüyle biraz öksüz sanırım İstanbul. Yani Ayasofya'sız bunun, olunca.
Ayasofya evet evet. Ayasofya'sız olması İstanbul'u biraz onu işte Sultanahmet ve Süleymaniye camileriyle telafi etmeye çalışıyoruz ama yerini inşallah ama uzak bir zaman olmayacağını zannediyorum. Ayasofya'nın da yakın bir zamanda açılacağını düşünüyorum. Yani Ayasofya'yı gezdiğim zaman bir medeniyet mabeti olarak, İslam medeniyetinin bir mabeti olarak içim, yani o zemindeki soğuk mermerleri görünce içim kan ağlıyor. Yani şu noktaya bile geldim diyebilirim. Yani hiç olmazsa yerlere halı serilse de Müslümanlar da ibadetini yapsın, Hristiyanlar da, yani o noktaya ki bu örnekleri
onun
var.
Örneğini verdiniz.
Hazreti Necran, Ömer yapmış.
Hristiyanları yapmış. Döneminde değil
yapmış. Mi? Yine Mısır'da Hazreti Ömer kilisede bir camide namaz kıldığını biliyoruz. Mısır'ın fethinde. Yani Ayasofya için o yapısı, yani Hristiyanlar da ibadetlerini yapsınlar, Müslümanlar da, ama yani ortak bir mabet, orası cami olduğunu söylemek evet. lazım. Oradan şey yok, yani ondan
taviz yok.
Zaten ben hep Ayasofya Camii ifadesini kullanıyorum. Zaten Ayasofya Müzesi diye bir kavramı resmi belgelerde geçiyor. Çoğu insanımız Ayasofya Camii diyorlar. Ve orada ezan da okunuyor. Bir bölgesinde de namaz kılınıyor. Ama o mabet, o soğuk mermerlerin üzerine halıların son dönemlerde çekilmiş fotoğraflar var. Namaz kılan törenlerin, işte mevlidlerin. O inşallah oradan namaz kılma imkanını elde ederiz. Gerçekten bir mabet, medeniyet mabeti. Süleymaniye burada unutamayız. Süleymaniye insan baktığı zaman evrene bakıyormuş hissini veriyor ki İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden birisi mimaride gelmiş olduğu zirvedir. Bazıları Osmanlı medeniyeti bilimde, teknolojide işte pek sözü etmezler ama o Süleymaniye'nin kubbelerini yapacak ne gerekir? Geometri, mühendis, teknik gerekir. Evet. Eğer o yoksa o da güçle ve medeniyetle olur işte. O entelektüel, zihni, matematiksel zeka olmasa zaten siz onu inşa edemezsiniz.
İnşa edemezsiniz,
o kubbeyi tutamazsınız. Onlar hep büyük bir gayretin ürünü. Bu anlamda İstanbul, şöyle bir kavram kullanıyorum ben. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Payitahtı ise, dünyanın payitahtı İstanbul. İstanbul bu anlamda kadim görevini icra etmekte. Bugün en önemli toplantılar, uluslararası toplantılar, kongreler, bilim, sanat, kültür toplantıları, merkezleri hep İstanbul'da. Yani İstanbul, Yemen'deki Müslüman için de onların başkenti, Endülüs'teki işte az kalan Müslümanlar için de başkenti, Balkanları gezdim, Balkanlardaki insanlar için, işte biraz önce Hindistan'daki işte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlar da gelmişler, İstanbul'da kalmışlar, İstanbul'u gezmişler ve her bütün cemiyetlere dolaşmışlar. Onlar için de payitaht.
Dolayısıyla bu şehirden verilen her mesaj, her yapılan evet. iş bütün bir ümmeti dalga dalga etkiliyor.
Tabii yani Malezya'daki, Endonezya'daki, işte ne bileyim Japonya'daki, Çin'deki Müslümanlar için de İstanbul, Mekke, Medine kutsal beldeler. Kabe, işte Ümmül Kura Mekke'de, Hazreti Peygamber Medine'de metfun ama Hazreti Peygamber'in kutsal emanetleri, bir de şunu söylemeyi unuttum. Sarayburnu, yani İstanbul'u İstanbul yapan diğer bir özellik, diyorum ki Hazreti Peygamber hep gittiğimde o Sarayburnu'nu görünce dua ederim, Fatiha okurum Hazreti Peygamber'e ve orası bizim medeniyetimizin inşası, kurusu Hazreti Peygamber'in orada metfun diyorum. Çünkü Hazreti Peygamber'e ait kutsal emanetler, mübarek dişleri, onun kullandığı orada. Yine Eyüp Ensari Hazretleri bir tarafta, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Anadolu yakasında, Yuşa Aleyhisselam bir tarafta, Yahya Efendi bir tarafta ve Süleyman Hazretesi'nde, değil mi, İstanbul'un ulularında.
Manevi sultanlarla İstanbul korunuyor.
Evet, yani bütün tekke mensuplarının işte Nakşibendilerin, Mevlevilerin işte ve diğer tasavvufi ekollerin de merkezi, ilim merkezleri, Sahn-ı Seman gibi Süleymaniye medreseleri, Fatih ve Kanun dönemi medreseleri, medeniyet şehri İstanbul'da ve İstanbul bu anlamda kültürel dokusunu, varlığını, ruhaniliğini tarih boyunca göstermiş. Elham bu da devam etmektedir, bu özelliği.
Bu özelliğinden hareketle Sayın Hocam, geldiğimiz noktada şu anda günümüzde yaşayan Müslümanların ve o Müslümanları temsil eden cemiyetlerin, vakıfların, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, hatta siyasi kadroların İstanbul'a ne gibi katkıları olabilir? Ne gibi üzerlerine bu anlamda bu derinliği, bu dinamizmi, bu zenginliği günümüze taşımak, evet, yaşatmak adına görevleri
burada
olabilir.
Burada İstanbul medeniyet şehri, İstanbul'un en üzerimize bu saydığınız sivil toplum örgütleri, yöneticiler bağlamında onları düşün en büyük görev, ki bunların bir kısmı yapılıyor. Kaybolan tarihi eserleri ihya etmek. Yani geçenlerde baktım, Eminönü'ndeki bir caminin inşasını gördüm mesela. Orada bir cami yoktu. Muhtemelen eski fotoğrafların, tek parti döneminde birçok cami yıkılmış. Yani benim de mensup olduğum İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin olduğu yerde mescidi Baba Hasan Alemi Mescidi var, camisi. Ama tek parti döneminde satılmış. Daha sonra alan işte metruk bırakmış ve yıkılmış. Şimdi bir park var. İhya etmeyi çabaları var. Yine baktım, Küçük Su Kasrı'nın olduğu yerde bir cami var. Önceden yoktu. Mesele ihya ediliyor. Şimdi sağ olsunlar, yerel yöneticiler de, genel merkezi hükümette bu konuda hassaslar. İstanbul'u tarihi bir mekan olmaktan çıkarmamak lazım.
O kimliğini, o hüviyetini, evet, koruyarak, zenginleştirerek sürdürmek lazım.
Burada bir hataya düşmememiz lazım. Bu son zamanlarda çok da tartışıldı. Ben de o tartışmada bir taraf olarak söylemek istiyorum. İstanbul'da yaşayan birisi olarak, bir işte ilim erbabı olarak, bu İstanbul'a çok katlı bu gökdelenleri, bizim medeniyetimizde mütevazilik var. Bizim medeniyetimizde bu göklere, yükseklere karşı şahlanış, meydan okuma yok. Bizde evler ve yapılar yataydır, dikey, evet, değildir. İnsani olan da budur zaten. Onun için bu gökdelenlere, tamam biz karşı değiliz ama bu, yani Marmara bölgesi büyük bir bölge. Madem deniz isteniyor, İstanbul'a uzak mekanlarda gökdelenlerle ilgili ayrı bölgeler yapılabilir ki bunun örnekleri var. Evet. Ama İstanbul'un tarihi dokusuna, ki bu Süleymaniye yapısına mesela şeyine, figürüne karşı çok katlı binalar, onun bütün köprüden, Boğaz Köprüsü'nden veya karşıdan baktığınız zaman arkada Süleymaniye silüetini ne yapıyor? Yok ediyor. Yani İstanbul estetiğini, medeni ve sanatsal görselliğini yok ediyor. Bu yani, da çok girkin, gerçekten yaşanmaz hale getiriyor.
Benzetmemi mazur görsün dinleyicilerimiz ama sanki İstanbul'un, az önce dediniz ya, İstanbul'un kalbine saplanan birer hançer gibi.
Evet.
Yani o dokuyu, o tarihi mirası gölgeleyecek tarzda.
Yani ben İstanbul'da mesela şey yaptığım yerler vardır. Dua okuduğum yerler geçtiğim zaman. Birisi işte Hazreti Peygamber'in saray burnudur, Emir Sultan'dır. Ondan sonra Eblensar, Emir Sultan Bursa'da Eblensar Hazretleri'nin olduğu yerdir, Eyüp Sultan'dır. Ondan sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri için Yahya Efendi, Yuşa Aleyhisselam, işte Süleymaniye ve Eyüp mezarlığında dua okurum oralarda. Bir de İstanbul'da yani dua okuduğum, yıkılması için dua okuduğum yerler de var. O Beşiktaş'taki o devasa bir bina var. Yani üstelik Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında, çok çirkin. Sahilden baktığınız zaman İstanbul'un görüntülerini gayet kötü bozan, çok çirkinleştiren yapılar. Bunlar tabii bir İstanbul'da yaşayan, bu İslam medeniyetinin bir temsilcisi olarak, bir ferdi olarak bizi üzüyor. İstanbul bir kere İstanbullulara ait değildir. İstanbul yeryüzündeki bütün Müslümanların medeniyet şehridir.
Bu ortak anlamda şehrimiz.
Ortak şehri. Bu anlamda nasıl ki Şam, nasıl ki İşte Bağdat, nasıl ki Sirhind işte değil mi?
Evet.
İmam Rabbani Hazretleri'nin bulunduğu yer. İşte Kurtuba, Endülüs nasılsa bir İslam beldesi olmuş. Biz köklerimizi değil mi? Dokumuzu, genetik dokularımızı, kültürel kodlarımızı orada arıyoruz. Ziyaretler ediyoruz işte Fas'tan, Cezayir'den değil mi? Yemen'den. Balkanları ziyaret ediyorsunuz mesela Osmanlı eserleri, İslam eserlerini görüyoruz. Kafkaslar hakeza. Dolayısıyla İstanbul kimsenin sahipleneceği, kimsenin de ötekileştireceği bir medeniyet şehri, bir Medine değil. Bu anlamda ruhani bir şehir. Ruhaniliğini de sonuna kadar gösteren, burada İstanbul'da işte eğlence merkezleri, bölgeleri varmış, bir takım işte gayrimeşru işlerin yapıldığı yerler, bu her yerde olabilir. Hazreti Peygamber döneminde, dört halife döneminde insanlığın istemediği, dinin hoş görmediği şeyler olabilir. Müslümanlar olarak bunları en aza indirmek veya bunların olumluya, müsbete kalbedilmesine, çevrilmesine çaba göstermek lazım.
Evet.
Yoksa bir şehri belli kodlarla kodlamamak lazım. Yani İstanbul'u bu anlamda bir medeniyet şehri, ki İslam medeniyetinin bu anlamdaki merkezi de elan şu an için İstanbul. Bunu dokusuna kadar gösteriyor. Hem batıda hem doğudaki, kuzey ve güneydeki Müslümanların, hatta Müslüman olmayanların da görmeyi arzuladığı, hatta bir İstanbul medeniyetler şehri diyor değil mi?
Hayranlıklarını gizleyemedikleri.
Roma, Bizans, Osmanlı değil mi?
Evet.
Yani ne medeniyetler şehri diyor. Birden fazla medeniyeti kendisinde barındırmış gerçekten. Şimdi Boğaz'ı gördüğünüz zaman, Sarayburnu Boğaz'dan bir gezinti yaptığınız zaman, bu şehrin almak için insanlığın ne kadar mücadele ettiğini daha rahat anlayabiliyorsunuz. Yani gerçekten estetik anlamda, ruhani anlamda güzel bir şehir. İnsanların sahip olmak, ülkelerin sahip olmak istediği bir şehir.
Özellikle batılı güçlerin, devletlerin,
evet,
Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber göz dikdikleri, almak için çaba harcadıkları bir şehir. Şimdi buradan hareketle Sayın Hocam, Batı dünyasına bir göz atalım istiyorum.
Evet.
Batı medeniyeti dediğimizde, Batı medeniyetinin İslam medeniyetini anlama noktasında çalışma ve çabaları var.
Evet.
Uzun bir geçmişi de var sanıyorum.
Evet.
Ki bunu bir kavramla ifade ediyoruz. Oryantalizm çalışmaları.
Evet.
Neydi buradaki Batı'nın amacı bu çalışmalarla, ne yapmaya çalıştı Batı dünyası?
Oryantalizm Batı'nın İslam, şimdi dediğiniz gibi İslam özelde İslam ama genelde Doğu'yu anlama, bilme, öğrenme ve tanımlama, kodlama çabası diyebiliriz. Ve bunun üzerine çok büyük emekler veriyorlar. Biz tercüme faaliyetlerini 8. yüzyıla başlatıyoruz, 12. yüzyıla kadar olduğunu söylerken, 12. yüzyılda Batılılar İslam eserlerini tercüme etmeye başlıyorlar. Endülüs'teki Tulaytula, işte tercüme okulunda da bu İbrani, Yahudi mütercimler İbranice İslam eserlerini çeviriyorlar. Daha sonra diğer Batı dillerine. Yani oryantalizm, Batı'da İslam'la ilgili çalışma yapanlara oryantalist, Müslüman olmayanlara oryantalist adı verilmiş. Doğu bilimcileri, doğu bilimcilik veya bilginleri, araştırmacıları veya işte şarkiyatçılık ismiyle de, bununla ilgili gerçekten çok önemli bir eser kaleme alınmış. Hâlâ da aşıldığını ben düşünmüyorum. Edward Said'in, aslında Lübnanlı bir Hristiyandır Edward Said. Filistinli bir Hristiyandır. Ama gerçekten bir Müslüman duygusuyla, ki Cemil Meriç o kitap için diyor ki bunu biz yazmalıydık dediği bir kitap. Okuyuculara da hararetle tavsiye ederim. Edward Said'in Oryantalizm, Doğu Bilimcilik ve Şarkiyatçılık diye de tercümeleri var Türkçe'ye. Bu çok önemli bir eser. Batılılar peki niye bu bir fantastik bir kaygı, merakla mı İslam dünyasını
araştırıyorlar?
Sözlüklerini, Arap dilini, Arap edebiyatını, Kur'an'ı, hadisleri niye bunu araştırıyorlar? Elbette ki bunlar bilimsel bir kaygı ve merak için değil, belli amaçları taşıyan çalışmalar burada gözlemleniyor. bakıyorsunuz 1870-80'lerde Amerikalı araştırmacılar bizim işte Hakkari, Tunceli'deki Kürtçe lehçeleri üzerine çalışmalar yapmışlar. Amerika'nın tarihi zaten 1700'den ortalarında başlıyor.
Değil mi?
Yani daha 100 yıl geçmeden bizim Hakkari'deki, Tunceli'deki vesaire diğer bölgelerdeki
lehçeleri,
Kürt bizde daha yoktur öyle çalışmalar. Yanlış bilmiyorsam daha yeni yeni belki yapılıyor çalışmalar. Veya ne yapıyor? Mesela Körfez savaşlarında ne yapıyorlar? Amerikalı askerler veya üst düzey askerler Arap dilinin lehçelerini bilerek gönderiyorlar veya öğreniyorlar. Bizim hadis kitabımız Concordance bir Fransız Wensing adlı bir oryantalist tarafından yani diyelim ki adapla ilgili hadisler nerededir? İşte ahlakla ilgili hadisler bunları bulmak için 7 ciltlik işte
o eseri
hazırlayan Batılılar yani gerçekten bu anlamda
acı
yani çok
mi?
Acı yani Hazreti Peygamber bizim peygamberimiz işte ama Batılılar
bir Batılı'nın kitabından
işte Batılı araştırmacılar onlar o ekipler tarafından hazırlanmış ve bugün işte dalga geçtikleri bir peygamber olarak zaten kabul etmiyorlar eseler Müslüman oldular. Bu gerçekten iç acıtıcı ve burkucu bir şey. Bunlar ne yapıyorlar? Oryantalizm bu anlamda emperyalizmin, sömürgeciliğin de bir kolu. Bir yani sömürgeci, sömürmeye, emperyalizmini taşıyor, malzeme üretiyor. Yani sömürdükleri veya sömürecekleri ülkenin dokusunu, kimliğini, dilini, dinini, inançlarını ne yapıyorlar? Analiz ediyorlar. Ve çalışmalara baktığınız zaman ilk çalışmalar genelde dil, inanç noktası üzerinde yoğunlaşıyor. Yani bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmişler, hadis kitaplarını tercüme etmişler, önemli İslam klasiklerini tercüme etmişler ve bunlar 100 yıl, 200 yıl önce değil, asırlar öncesinden yapmışlar. Niye? Önce tabii şeyini bizim İslam hukukunda bir hüküm var. Marifetün nefsi mâlehe ve mâlehe, fıkhın tanımını yaparken insanın lehinde ve aleyhinde olanları bilmesi. Biz aleyhinde olanlara fazla itibar etmiyoruz ama Müslüman entelektüel, alim, münevver içinde aleyhte olanları da bilmesi lazım. Yani biz Batı düşüncesinin, Batı felsefesinin, Batı'nın filozof düşünürleri hakkında gerçekten donanımlı veya onların inançları, onların dilleriyle donanımlı bilgiler, eserler üretsek o zaman ki Batı bunu istemiyor.
Evet yani onların kendisi,
yani Batı'ya doktora için yüksek lisans giden hocalarımız oluyor. Kendilerinin çalışılmasını istemiyor. Dolayısıyla ne olarak görüyor? Kendilerini özne görüyorlar. İslam dünyasını ve doğuyu bir nesne olarak görüyorlar.
Bizim bu süreci o zaman tersine dönüştürmemiz gerekiyor.
Lazım. Onlar ama onlar nasıl emperyalizme sömürme için, sömürgeleri için, yeni sömürge alanları bulmak için bunu gerçekleştiriyorlar. Ama İslam medeniyetinin temsilcileri olarak bizler insanlığa hizmet, insanlığa fayda için bunları bilmemiz gerekir. Veya medeniyetimize karşı yapılacak gelecek taarruzlara ve mücadele alanlarını ortadan kaldırmak, o alanları sıfırlamak için bunları yapmamız lazım. Ve Müslüman kimliğini, Müslüman birikimini, külliyatını Batı'nın tanımlamalarıyla değil, kendi gördüklerimizle, kendi gözlerimizle, kendi gözlüğümüzle görmemiz. Öbür türlü ne diyor? İşte Zamahşeri aslında bir Türktür. Bir dağın tepesine çıkmış ama dil bilimcidir, Arap dil bilimci. Demiş, diyor ki ey Araplar gelin size atalarınızın dilini öğretim. Gerçekten Zamahşeri'nin Keşref adlı tefsir eseri çok önemli bir eser. Arap dili edebiyatı anlamında da Batı'da da Doğu'da da bugün o bir Müslüman olup bunu deme hakkına sahip ama bir Batılı sözlüklere bakıyorsunuz, İslam'ın temel eserleriyle ilgili eserlere bakıyorsunuz, ilahiyatla ilgili. Hadi diyelim ki işte matematik, geometri, astronomi, işte mühendislikle ilgili eserlerde bir sıkıntı yok ama diğer tarafta adam o Batılı araştırmacı, oryantalist sizin dininizi ve inancınızı tanımlıyor, dilinizi tanımlıyor.
Bunu da sizi çözmek için yapıyor.
Evet, çözmek için ve sömürmek için veya sizden gelecek herhangi bir kendisi için tehdidi zarar gördüğü karşı, tehdide karşı bunu kullanıyor.
Önlem almak için.
Bunun için Müslümanların da kendi öncelikle kendi birikimlerini, geleneklerini, kendi bilimsel külliyatlarını iyi bilmesi lazım. Yani bugün Süleymaniye Kütüphanesi bizim medeniyetimizin hafızasının olduğu bir yer. Gidin bakın çalışanlar hep yabancılar.
Atıl bir biçimde
evet,
orada duruyor.
Evet, yani bu tabii insanı üzüyor, içini acıtıyor. Ve bu anlamda bir ilim adamı, Müslüman ilim adamı Süleymaniye Kütüphanesi'ni görmeden ilim adamı olduğunu zannediyor. Ama Süleymaniye Kütüphanesi'nde bizim tarih kimliğimiz, dokumuz, hafızamız, tarih kayıtlarımız orada. Orayı görmeden orayı neyle göreceğiz? İşte son günlerde tartışılan ne deniliyor? Osmanlıca işte olsun mu olmasın mı? Yani burada bizim 100 yıl öncekiden önceki bütün belgelerimiz, eserlerimiz Osmanlıca ve Arapça. Bunları biz bilmeden medeniyetimizi tekrar inşa etme, ihya etme hayalden ibaret olur bizim evet. için.
Az önce bu oryantalist çalışmalarda çoğunlukla İslam'ı tarihi kadim dönemlerinden itibaren araştıran araştırmacıların, batılı araştırmacıların bunu bizim ümmetin temel dinamiklerini bilme sonrasında da bu bilgilerden hareketle sömürme eylemlerinin bir sonucu olduğunu ifade ettiniz.
Evet.
Tabii orada aynı zamanda İslam'a eleştiriler getirme, Kur'an'a, sünnete, Hazreti Peygamber'e. Bu bağlamda bir de günümüzde canlı bir tartışma da var. Peygamberimize dönük batılıların, batılı zihniyetin kimi eleştirileri, kimi hakaretvari ifadeleri, çalışmaları var. Bununla ilişkili olarak bu İslamofobi denen kavram üzerinde de bunun felsefi temelleri üzerinde de artık programımızın sonuna geldik.
Evet.
Birkaç dakikamız içinde de bunu özetlerseniz seviniriz.
Evet, şimdi bu kavram tabii İslam korkusu kavramı diye tercüme ediliyor. İslam ve korku kavramları bir araya gelmiş. İslamofobi. Bu aslında kavramın kendisinde büyük bir açmazlık var. Tabii. Yani İslam'da korku niye bir... Yani Hristiyanlık'ta korku bir araya geliyor mu? Veya Yahudilik'te veya Budizm'de veya Konfüçyanizm'de. Bu kavram bir kere Müslüman olarak kullanmamız lazım.
Evet.
Burada İslam karşıtlığı diye bir kavram kullanılabiliriz. Yani işte antisemitik diyorlar mesela Yahudi karşıtlığı için. Kullanılan kavram. Burada mesela anti-Müslim veya anti-İslam diye bir kavram kullanılmıyor. Biraz önce sohbetten önce de konuştuk.
Evet.
Burada İslam karşıtlığı gibi bir kavramı kullanmak lazım. Çünkü kavram beraberinde zaten stratejik üretilmiş bir kavram.
Ya bilinçaltına mesaj veriyor.
Tabii. İslam ve korku ikisi bir araya, İslam ve şiddetin beraber bir araya geldiği bir alan, bir inançlar sistemi. Tabii benim alanım felsefe olduğu için genelde felsefe, özellikle de İslam felsefesi bakıyorum filozofların çoğunluğuna şöyle bir yanılgı vardır. Genelde filozoflar hep ateist, dinsiz olarak nitelendirilirler. Genelde öyle, bu yanlış bir yargıdır. Yani ateist ve nihilist olan filozof ya bir ya meşhur yani popüler olan filozof anlamda çok azınlıkta kalır. Yani 3-5 kişi belki geçmez. Ve mevcut olan filozofların çoğunluğu Hristiyandır ve hatta Hristiyan olmasıyla birlikte Hristiyan tarikatları Dominiken ve Fransızken tarikatlarının birisine de mensuptur. Hepsinin biyografilerinde bu geçiyor. Bunlar tabii filozof düşünür, özgür düşünür, özgür ve özel düşünür diye bilinir ama bunlarla ilgili ben bir kısa bir çalışma yaptım da gördüm ki İslam'la ilgili, Müslümanlarla ilgili tarihi ve potansiyel ön fikirleri ve ideolojik ve olumsuz tavırlar içeren yazıları var. Yani bu ta Nietzsche'ye kadar geliyor. Bakıyorsunuz ki en özgürlükçü dediğiniz veya Hristiyanlığı en çok eleştirenler, yani kilise Hristiyanlığını eleştirenlere baktığınız zaman dolayısıyla bu bugün günümüzde de İslam aleyhtarlığı kullanılan bir yapı haline. Ve ben o filozofların İslam'la, Müslümanlık'la ilgili yazılarını gördükten sonra filozofları böyle düşünen bir toplumun yöneticileri ve halkı nasıl düşünür diye hayretler içerisinde kaldım. Ve bu konuda da gerçekten batılı entelektüeller, düşünürlerin çok olumlu işte son dönemde yaşananlarda da görmekteyiz ki İslam dünyasındaki binlerce, on binlerce ölümlere karşı sesi çıkmayan Batı ve Batı'daki aydınlar, gazeteciler kendi ülkelerinde içeriği ve mahiyetini tam olarak bilemediğimiz kaotik şiddet eylemlerini Müslümanlara ve İslam dünyasına mal etmeleri gerçekten akıllarda soru işareti bırakıyor. Ve Müslümanlar olarak da bunlara malzeme taşıyacak, bunlara yakıt taşıyacak, bunlara destek verecek açıklamalardan, girişimlerden, faaliyetlerden uzak durmak lazım. Hazreti Peygamber'in bir ifadesi var. Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz, değil mi? Sokulmaz. Dolayısıyla Müslümanların gayet hem kendilerini hem de Batı'yı, hem İslam'ı hem de İslam karşı düşünceleri ve tavırları, hareketleri iyi bilmesi lazım. Donanımda olması lazım. Tıpkı onların bizi inceledikleri gibi bizlerin de onları incelememiz lazım. Bu zaten incelememiz fantezi bir şey değil. Dinin de emri, değil mi? Yani Hazreti Peygamber'in
bilmek, tanımak, tavrımızı, tarzımızı, stratejisi İslam'da, buna göre
onlara İslam'ı ulaştırmak zaten görevimiz, evet. Bir Müslüman olarak İslam'ı anlatmak, tanımadığımız, bilmediğimiz, anlamadığımız kişilere neyi, nasıl ve ne şekilde anlatacağız? Bu bizim için en önemli sorunlardan, problemlerden birisi.
Bu konuda rahmetli oldu biliyorsunuz Aytunç Altındal'ın,
evet,
bir ifadesi var. Onlar nasıl ki bizi oryantalizm hareketiyle her şeyimizi incelediler, biz de oksidantalizm, evet, hareketini başlatarak Batı'yı, Batı medeniyetini anlamak durumundayız, incelemek durumundayız.
Evet.
Onlara hayran olmak için değil, bizim kendi değerlerimizi onlara eğer taşımak gibi bir misyonumuz, görevimiz varsa, bunun yolu sizin dediğiniz gibi onları tanımaktan,
evet,
geçiyor.
Yani şeyde Edward Said de benzer şeyi oksidantalizmden bahsediyor. Yani Batı'yı anlama, Batı'nın düşüncesini, fikrini, edebiyatını, sanatını, dilini, dinini, inancını tanımak. Tabii burada onlar sömürmek için ve ezmek, emperyalist duygularla bunu gerçekleştiriyorlar. Biz Müslümanlar olarak insana huzur, insanlığa ve İslam coğrafyasına, İslam medeniyet havzalarına huzur ve mutluluğun ve saadetin getirmesi için biz bunları yapmamız, evet, lazım.
İnşallah.
İnsanlığa faydalı olmak için.
Sayın hocam, iki programdır beraberiz.
Evet.
Teşekkür ediyoruz. Ne güzel ederim, bu medeniyet yolculuğumuzda bize eşlik ettiniz, katkıda bulundunuz.
Rica ederim, faydalı olur inşallah.
İnşallah.
Bizi dinleyenler için onlara da saygılarımı, evet, selamlarımı
iletiyorum. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Rica geldiğiniz, ederim, katıldınız. Ben bizimle bilgilerinizi paylaştınız. Evet değerli gönül dostları, bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.